Ayrım 16.
Tiyatro üstüne düşünce ve denemeler. Oyunlarım yalnız oynanmakla kalmasın. Evlerine kapanıp kalmış mutsuz mahpuslar için yayımlansın da. Hoş olmayan oyunlar. İyice eskiyip çürüdüğüm için öleceğimi sanmayın sakın. Vazgeçilmez bir insanın çürümesi söz konusu değildir çünkü. Ortadan yok olacağım ama çürümeyeceğim. Uyumsuzluk. Umarım insanlar daha iyi olurlar beni anımsadıkça. Ermiş Jane. Adresim Sosyalist Londra. Şovun kısa telgraf adresi. Şovdan sözler. Şova bir ünvan verilmesi önerilince Bernard Shaw olmak yeterli onurdur. Dünyadaki en iyi beynin şovda, en güzel bedenin de kendisinde olduğuna göre birleşmelerinden en kusursuz çocuğun doğabileceğini öne süren bayana şovun verdiği söylenen yanıt. Ya çocuğun bedeni benimkine, beyni de sizinkine benzerse? Şov, 1000 sterline benimle yatar mısınız? Bayan, önerinizi düşüneceğim. Şov, 1 sterline benimle yatar mısınız? Bayan, siz beni ne sanıyorsunuz? Şov, madam sizin ne olduğunuzu saptamış bulunuyoruz. İş pazarlığa kaldı. İngiliz geleneğine uygun olarak belirli bir günde evde olacağını bildiren bir davetiye gönderen Lady'ye yanıtı. Ben de. Zengin bir bayan desteklediği genç kemancıyı tanıtmak için verdiği bir davette onu nasıl bulduğunu sorunca şov, bana Paderewski'yi anımsatıyor. Bayan, ama Paderewski keman çalmazdı. Şov, elbette. Daily Mail, Observer, The Times ve daha birçok gazete ve derginin yayımcısı Lord Northcliffe ile tanıştığı bir gün. Lord Northcliffe, siz şov, ülkenin başına gelmiş bir felakete benziyorsunuz. Şov, siz de Northcliffe, o felaketin nedenine benziyorsunuz. Şovdan Winston Churchill'e, Pygmalion'un ilk gecesi için size 2 bilet ayrıldı. Bir dostunuzu da getirin, eğer varsa. Churchill'den şova, İlk gece gelemiyorum, ikinci gösteriye gelebilirim, eğer olacaksa. Şov, Oscar Wilde ile buluştuğu bir gün çıkarmak istediği bir dergiden söz açar. Oscar Wilde, anlattıklarınız çok ilginç Bay Şov. Yalnız söylemediğiniz bir şey var, hem de çok önemli bir şey. Derginize vereceğiniz adı söylemediniz. Şov, zorla da olsa kişiliğimle etkilemek istiyorum halkı. Adını Şov dergisi koyacağım. Şov, şov, şov. Adamın sorunu karısına aşık olmasında, oysa ancak kendi kendisine aşık olmayı göze alabilir bir erkek oyuncu. Bir erkek onu mutsuz edemeyecek bir kadınla evlenmeye kalkışmamalı. Çünkü o kadın mutlu da edemez o adamı. Evlilik belgesi bir sürücülük belgesinden neden daha kutsal olsun? Dans etmek yatay bir isteğin dikey anlatımıdır. Tüm iktisatçılar yan yana dizilseler çözümleyici bir sonuca varamazlar. Hitler'in polisleri Einstein'ın kemanına el koydukları gün Almanya'ya savaş ilan etmek gerekirdi. Özgür ruhlu bir yetenek olan Karın Deşencek, sosyalizmin yapamadığını özel girişimiyle başardı. Ve Londra'nın yoksul East End yöresindeki koşullara basının anlayışla ilgi göstermesini sağladı. Sosyalist akım yitirilmiş dürüstlüğümüzü yeniden elde etme çabasıdır ancak. Oyunlarına yazdığı ön sözler için. Beni övecek başka birini nereden bulayım, kendi kendimi övebilecekken. Kendisiyle söyleşi yapan bir gazeteciye. Yazdığım her oyun, her ön söz yeni bir haberin açıklamasıdır. Yeni çağın postacısıyım ben. Kasım 1883'te ilk sevgilisi Alice Locke'a yazdığı mektuptan. Yaşayan herhangi bir kadının çekiciliğine karşı en sınırsız özgürlük, ve en derin ilgisizlikle sevgiler. Mart 1885'te Dramatik Review dergisi eleştirisini yayımlamayı ertelediğini bildirince karşılığını almadan çek yazarsanız yayımcılığınızı yitirirsiniz. Yalnız para uğruna yazı yazarsam sanatçılığımı yitiririm. 1880 sonlarında sosyalizmin ekonomik temelleri konusundaki bir konuşmasından. Tavşanlar gibi ürüyorlar. Yoksullukları çirkinlik, namussuzluk, hastalık, müstehcenlik, sarhoşluk ve cinayet üretiyor. Emeklerinin bize biriktirdiği zenginliğe karşın artan yoksullukları soluk alamaz duruma getiriyor sizi ve iğrenerek onlardan uzaklaşıp kentin öteki yakasına çekiliyorsunuz. Onlar için trenlerinize ayrı vagonlar takıyor, kiliselerinizde, tiyatrolarınızda ayrı yerler düzenliyor, yaşamınızı büsbütün onlardan ayırmak için her çeşit sınıf engeline başvuruyorsunuz. Yine de sürülerle üstünüze geliyorlar. Onlara karşı duyduğunuz ve artık alışkanlık durumuna gelmiş nefret ve kuşku yüzünüzden okunuyor. Kulaklarınız kendinizi kontrol edemediğiniz zamanlarda sizin de kullandığınız en çirkin sözlerle doluyor. Vicdanınız sızlamadan onları kurban ettiğiniz gibi onlar da sizin yaşamınızı acımasızca zehirliyorlar. Şeytanın var olduğuna artık iyice inanmaya başlıyorsunuz. Giderek baş kaldırmalarından duyduğunuz korkudan aralarından bazılarını eğitip silahlandırıyorsunuz. Onları önlemek için hapishaneler, hastaneler, çılgınca dağıtılan sadakalardan sonra çılgınca uygulanan baskılar ve o arada nüfus artışı sürüp gidiyor. Haziran 1889'da şovun yakın ilişkiler kurduğu ve yıllarca yazıştığı dönemin ileri gelen oyunculardan Janet Akurç'a ilk mektubundan. Kurduğu mutlu bağlılıkla her türlü girişime karşı önceden sağlam bir savunma oluşturmuş ve sırf kendini eğlendirmek için acımasızca ve umursamazlıkla erkeklerin canına kıyan, çılgın ama görkemli bir genç kadınla karşılaşınca birden onun çekimine tutulmayı, ışınına kapılmayı, kendisini gençleşmiş duymayı, tutuşmayı, büyülenmeyi düşünün bir. Aralık 1888'de orkestra şefi August Mansa. Müzik eleştirmenleri iki türdür. Yazmayı bilmeyen müzikçiler ve müziği bilmeyen yazarlar. Haziran 1889'da Paris sergisinin açılışından bir süre sonra oyunlarını Fransızcaya çeviren Jules Mengi'ye Eyfel Kulesi üstüne. Şu Fransız ulusu tuhaf. Dünyanın en yüksek kulesi halka açılalı haftalar oldu. Daha kimse kendini oradan atmadı. Londra'da olsaydı daha ilk haftada İngilizler yağmur gibi kafa üstü kuleden atlarlardı. 1894'te Silahlar ve İnsan'ın galasında perde kapandıktan sonra herkes alkışlarken ıslık çalan birine "Size katılıyorum ama iki kişi bu kadar insana karşı ne yapabilir?" 5 Nisan 1895 Ralm dergisinde yayımlanan Candida üstüne bir söyleşiden. Aklıma iyi bir düşünce gelince onu her yönüyle inceleyip ortaya çıkarmaya yeterli deneyimim yoksa ondan uzak durup parlak ve pırıltılı olmaya sığınırım. Deneyim kasveti de birlikte getirir. Sıkıcı olabilecek kadar oyun yazınca başarıya ulaşacağım. Şimdilik kendi kendini eğlendiren bir oyun yazarıyım. Mayıs 1898'de şov, Charlotte Payne Townshend'le evlenmeye karar verince. Şov, bunun dünyanın gözünde birlikte yaşayacağımız anlamına geldiğini biliyorsun değil mi? Charlotte, elbette biliyorum, başka çaresi var mı? Şov, öyleyse git bir yüzük bir de evlenme cüzdanı al. Charlotte, adımı da değiştirmek zorunda mıyım? Şov, evet. Oyunlarını çeviren ve Almanya'da tanıtan Tibetse. Son oyunum Candida'ya hiç benzemiyor. Çevirmemenizi öneririm. Yalnız ön söz için bile zindanda en az 6 yıl yatarsınız. Kasım 1896, Chapbook Chicago dergisiyle yaptığı söyleşiden. Benim üniversitemin 3 fakültesi vardı. Müzik Derneği, Ulusal Galeri ve Dalkay Tepeleri. Ne var ki ailem bir okula gitmem gerektiğini düşünüyordu. Karşı koyma içgüdüme güvenemeyecek kadar çocuk olduğum için ben de gitmem gerektiğini düşünüyordum. Sonunda gittim. Okul denilen bu budalaca kurumlara yürekten lanetimi halka açıklarsınız. İçimi büyük ölçüde ferahlatırsınız. Şunu da eklemek isterim. Islah olmaz bir aylak, bir haylazdım okul çocuğuyken ve bundan da onur duyuyorum. Mart 1899. The Idler dergisi. Çalışma yönteminiz nedir? Dolma kalemle çalışırım genellikle. 11 Mayıs 1901'de Candid Friend dergisinde yayımlanan söyleşiden. Yazarlığa hiçbir zaman eğilim duymadım. Eğilim duymadan soluk alıp verdiğim gibi. Resime eğilimim vardı. Michelangelo benim çocukluk idealimdi. Bir sanat amatörü, bir koleksiyoncu, bir meraklı, sanat üretme yeteneği bulunmayan kişidir. Venedikli asker olmak ister. Ben yazar olmak istemedim hiç. yazı yeteneğinin değerli ve ender bir şey olduğunu, abartıldığını da düşünsem de biliyorum şimdi. Ama yine de yazmak istemiyorum. Aralık 1900'de Teksaslı sporcu Eva Chris'e. Mutluluk yaşamın bir amacı değildir. Yaşamın bir amacı yoktur. Yaşam kendi başına bir amaçtır. Ve mutluluğu yaşamın niteliklerini daha yoğun duymak uğruna feda etmeye gönüllü olmak bir yürekliliktir. Marx'ın Kapitali, sosyalizm üstüne bilimsel bir tez değildir. O güne değin görülmemiş bir yığın kanıtla desteklenen, burjuva sınıfına karşı bir yakınma ancak bir Yahudi dehasının yapılabileceği kadar etkili, acımasız bir suçlamadır. Çalışan sınıflar için düşünülmüştü bu yanıt. Oysa çalışan sınıf burjuva sınıfına saygı duyar ve burjuva olmak ister. Marx hiçbir zaman onları elde edemedi. Burjuvaların kendi isyancı çocukları, Lassel, Marx, Leibniz, Morris, Handman, Bex ve benim gibi burjuva ile toprak soyluluğu karışımı olanlar kızıl bayrağı taşıdılar. Soylu sınıftan Napolyon gibi asker kökenli olan Bakunin ve Kropotkin bizim aşırı solumuzdaydılar. 16 Kasım 1904. Tatler, John Ball'ın Öteki Adası bir oyun mu gerçekten? Aman tanrım, 3 saat 15 dakikanın içinde tüm İngiltere ve İrlanda'yı bir araya getirdim. İngilizleri İrlandalılara, İrlandalıları İngilizlere, Protestanları Katoliklere, Katolikleri Protestanlara anlattım. Buna oyun değil mi diyorsunuz siz? Eylül 1905'te New York Genel Kitaplığı İnsan ve Üstün İnsanın kitaplıkta okunmasını yasaklayınca New York Times'a. Kitaplarımın ve oyunlarımın güçsüz ve namussuz kişilere kötü etkileri olmaz demiyorum. Olabilir, oluyordu da. Ama Amerikan kişiliği böyle yapıtları okuyabildiği ve anlayabildiği en genç yaşta bile bu kadar ateşe dayanamıyorsa Amerika için hiçbir umut yok demektir. 28 Kasım 1905'te ilk kez sahneye konan Binbaşı Barbara üstüne Daily Telegraph'a yaptığı açıklama. Dram yok, olay yok, perde yok, duygu yok, gönül yok. Dramatik açıdan ilginç bir şey yok. Tek sözle zina yok. Mart 1906 Tribün. Kadın olsaydınız kadınlara oy hakkı verilmesi için ne yapardınız? Kocamın yaşamını karartır, herkesin başına bela olurdum. Kadınlar bir devrim yapmalı. Oy hakkını alıncaya değin vurmalı, kırmalı, öldürmeli, yok etmeli. Nisan 1906'da Paris'te büstünü yapmakta olan Rodin'e. Bir gün adım ansiklopedilere geçecek ve yanında şöyle bir söz yer alacak. Ünlü heykel sanatçısı Auguste Rodin'in karşısında oturmuştu. Temmuz 1906'da şovun bir oyununu New York'ta sahneleyen Arnold Daly'nin ahlaka aykırılıkla suçlanıp mahkemede aklanması üstüne New York World Telegram gazetesinin Amerikan ahlakı üstüne şimdi ne düşünüyorsunuz sorusuna Amerika tuhaf bir ülke, basının gözleri kör, adaletin gözleri apaçık. 14 Mayıs 1911 New York Times. Göçmenler dinin zulmünden kurtulmak için ülkelerinden ayrılmışlardı ve dinlerini de birlikte götürmeleri doğaldı. Oysa yerlilerin dinini alıp geliştirmeleri Avrupa'dan Amerika'ya göçenler için çok daha iyi olurdu. Üstümüze uymayan elbiseler giyiyoruz biz. Benimsediğimiz Hristiyanlık gerçekte bir doğu dini olan Museviliktir ve o din hiç uymuyor bize. Kasım 1907'de Fransız tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Lugin Poye. Londra, Berlin, Viyana, New York, Budapeşte ve Stockholm'u fethettim. Yakında Paris'i ele geçireceğim. Sefere katılmanız sizin için de eğlenceli olmaz mıydı? Ocak 1908'de Royal Court Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlarının yapımcılığını birlikte üstlendiği tiyatro yönetmeni ve oyuncu Gwen Barker'a. Yapıtlarım taşrada oynamaya alışkın, sahneye yakışan, borazan sesli, içkici oyuncular için yazılmıştır. Onları bulun bana. Ekim 1911'de Henry Bergson onuruna verilen bir yemekte Bertrand Russell'ın anlattığına göre şov, Bergson'ın felsefesini anlatmaya başlar ve Bergson bir yerde karşı çıkınca, ''Sevgili dostum, görüyorum ki senin felsefeni senden çok daha iyi anlamışım.'' Kasım 1912'de basından kesintiler sunan bir Amerikan ajansına, ''Bir daha Amerikan gazetesi görmek istemiyorum. Kibirli, meraklı, hırslı olmaktan kurtardınız beni. Emeklilik ve alçak gönüllülüğün üne kavuşmaktan daha çekici, daha rahat ve çok daha ucuz olduğunu kanıtladınız. Basın kesintilerinin haber başına ortalama 8.74 dolara geldiğini sonunda öğrenmiş bulunuyorum. Kasım 1914'te İngiltere ve Fransa'nın Rusya ile birlikte savaşa girmesi üstüne, bu iğrenç savaşın Tolstoy'un paltosunun altında saklanmasına engel olmaktır bizim görevimiz. Çar uğruna savaşırsak Tolstoy ve Gorki için değil, Tolstoy'un tüm yaşamı boyunca karşısında ateş püskürdüğü güçler için savaşmış olacağız. 1913'te Hristiyanlık ve eşitlik konusunda yaptığı bir konuşmadan, "Sektör anlamda benim hiçbir dinim yok. Bu bakımdan durumum İsa'nın kendisine çok benziyor. O da mezheplerine bağlı kişilerce dinsiz sayılmıştı." Temmuz 1914'te Pigmalion'un Londra'da ilk kez sahneye konmasından önce Liza rolünü oynayacak olan Bayan Patrick Chamble'a, "Kendi Liza'mı görmeliyim. Başka hiçbir Liza'yı değil. Başka bir Liza olamaz. Başka bir Liza yok zaten. Kendi Liza'mı yaratmak için bu oyunu yazdım." Mayıs 1915'te Lucinetta yolcu gemisinin bir Alman denizaltısı tarafından batırılması üstüne, hüzünlü bir rahatlık duydum içimde. Savaşı görkemli bir İngiliz sporu sanan siviller, gerçekte çarpışanlar için savaşın ne demek olduğunu acı tadı duyarak anlarlarsa, tüm askerler bundan bir anlam çıkarırlar diye düşündüm. Eylül 1915'te şova aşık olan ve İtiraflar adında bir kitap yayımlayan Erika Cotterelli'ye, "Evlenip çocuk yapmaya bakın. Ancak o zaman yaşamdan alabileceklerinizi sanat yapıtlarından almayı bekleyemezsiniz." Kasım 1915'te ABD'de yayımlanan PAK dergisine, "Savaşı en kısa sürede nasıl durduracaklarını neden açıklamıyor kadınlar? Yoksa onlar da çocuksu ve romantik ve mantıksız ve alçak ve korkak ve münasebetsiz mi oldular? Öteki cins gibi." Kasım 1915'te Fabien Derneği'nde yaptığı bir konuşmadan, "Barış Bakanı savaş çıkarsa vurulmalıdır." Birinci Dünya Savaşı sırasında, "Birinin başarısı sayılacaksa bu zafer, o savaşın zaferi olacak." Ekim 1915'te Beatrice ve Sidney Vibe, "Dışişleri Bakanı Grey'in görevi, Alman hükümetine şöyle yaklaşmak olmalı. Savaşın size kaça patladığını biliyoruz. Siz de bizimkinin maliyetini biliyorsunuz. Yenen de, yenilen de büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacak. Mantıklı olup neden savaştığımız konusunu yaşamsal, ekonomik olasılıklar çerçevesinde ele alamaz mıyız?" Aralık 1915'te Maxim Gorki'ye, "Batı'da Rusya'nın vodka endüstrisini baskı altında tutmasını, halka iyilik etmek isteyen bir despotluğun örneği olarak tartışıyoruz biz. İyiliksever despotluk, demokrasinin insanları yalnız çok kötü yönetimden değil, çok iyi yönetimden de korumak için var olduğunu açık seçik anlamamızı sağlıyor. Despot bir Tolstoy, Rus halkını Büyük Pedro'dan daha mutsuz kılabilirdi belki de." 16 Mart 1916, New Age, "Sanayicilerimiz hiç düşünmez ve hiçbir şey bulamazlar. Milyonlarca ucuz işçiye güvenirler çünkü. Aynı nedenle ordu kurmayları düşmanın üstüne sürülerle cesedi yağabildikçe ne düşünürler ne de buluş yapabilirler. Ceset arzını kesersiniz. Beyinlerini kullanmak zorunda bırakırsınız komutanları. Daha az insanımız bulunsaydı Çanakkale serüveni yaşanmazdı. Almanlardan daha çok adam yitirmeyi göze alır ve de yitirirsek sayıca üstünlüğümüz Almanların işine yarayan bir neden bile olabilir." Mart 1916'da borç isteyen tiyatro yönetmeni Charles McEvoy'a, "Bir borç alırsan bir dost satarsın. Bir dostu 2 sterlin gibi bir fiyata satmak gülünç olur. Dostlarını 2500 sterlinin altında elden çıkarmamayı kural edinirsen bu işte bir gelecek bulabilirsin." 1917'de İrlanda sorunuyla ilgili olarak, "Bir ulusun isteği olmadan başka bir ulusça yönetilmesi, hükümetin iyi ya da kötü olması sorunu değildir. Kusursuz bir düzen de getirse, herkesin yararına refah da yaratsa, yine de kötü bir hükümettir o. En kötü zulüm, halkın doğal olandan daha yüksek bir davranışa zorlanmasıdır. Ben üstün sayılan bir ırkın beni yönetmesine kesinlikle karşıyım. Aşağı sayılanın yönetimine oranla. İngilizler bunu istedikleri biçimde alabilirler. üstün de olsa, aşağı da olsa, eşit de olsa İngilizlerin beni yönetmesine karşıyım ben. Kasım 1917'de Dahil Express'in yayın müdürü Ralph Blumenthe. Ne yazsam Amerika, Almanya, İrlanda ya da İsveç'te de yayınlanıyor ve hep anımsandığı için de bana karşı bile olsalar ünümün artmasına yol açıyor. Sizin yazdığınızı ise kendiniz bile anımsamazsınız. Bu nedenle dilediğinizi yazabilirsiniz. Okurlarınızın tutmadığı biri olmak zorundayım. Sonunda haklı çıkan ben olurum çünkü. Sizinse olanaksızdır haklı çıkabilmeniz. Okurlarınızın tuttuğu biri olmak zorundasınız çünkü. Şovun bir yazın dehası dediği İrlandalı James Joyce'un Ulysses adlı yapıtının basılması için açılan abone kampanyasına katılmasını isteyen Sylvia Beach'e. Yaşlı bir İrlandalıyım ben. Bir İrlandalının, hele yaşlı olanının bir kitaba 150 frank vereceğini sanıyorsanız benim yurttaşlarımı tanımıyorsunuz. Başka bir İrlandalı ozan Ezra Pound abone konusunda ısrar edince, ben prenslerle ilgilenirim. Pound'lar kendilerine baksın. Şovun oyunlarında başrollere çıkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda hava kuvvetlerine katılan Robert Lorraine. Sakat kalırsan yaşam boyu ancak 3. Richard olursun. Eğer Byron adında bir oyun yazmazsam. 1 Temmuz 1917 New York Amerikan. Savaş özgürlüğü tehlikeye, cinayeti erdeme dönüştürür. Savaşta bir bacağını yitiren tiyatro eleştirmeni John Irwin'e, sizin mesleğinizdeki bir insan için iki ayak aşırılıktır. Ocak 1919'da Almanya'da doğmuş ABD yurttaşı Weyrich'in savaş sırasında Almanya'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Amerikalı Ozanlar Derneği'nden çıkarılması üstüne dernek yönetimine, edebiyat, sanat ve bilim sınırlarından arındırılmıştır ve onları bir siyasal sömürü konusu yapmaya kalkanlar yeryüzünün en büyük cumhuriyetine, sanat ve bilim cumhuriyetine ihanet etmiş sayılırlar. 1924'te Sunday Chronicle gazetesinde Rusofobiye tutulmuş dediği Churchill için, kendi sınıfının beyinsiz asalak politikacılarından biri değil o. Tam tersine aklına güvenen zeki bir adam olduğu hemen anlaşılıyor. Öyleyse neden sosyalizmin ya da Rusya'nın adını duyar duymaz kızıl görmüş boğa gibi aklını yitirip Avrupa'nın en gülünç zırva taciri kesiliveriliyor? Haydi göster kendini Winston. 1920 başlarında Lloyd George üstüne, küçük bir çocuk konvoyuna önderlik eden ve ancak bir millik çevre içinde yolunu bulabilen, hangi vaatler ve tehditlerle onlarda çocukça umutlar ve korkular yaratabileceğini hemen kestirebilen bir dadı. 1922'de İrlanda'nın Özgürlük Savaşı önderlerinden Michael Collins'in ölümü üstüne kız kardeşine, yırt yasını ve en parlak renklerini çıkar ortaya, onun onuruna, yaşlılıktan güçsüz kalmış, düş kırıklıklarından kedere kapılmış biri olarak, pis kokulu bir yatakta, anlamsız bir öksürükten ölmedi diye, hep birlikte onun için Tanrı'ya şükredelim. Ocak 1923'te, şovların oğulları gibi saydıkları ve sonraları adını şova değiştiren Lawrence'a Arabistanlı Lawrence. Tüm kahramanlar gibi tüm budalaları da eklemeliyim. Dünyayı kendi inançlarına göre bir kalıba sokabilme gücünü aşırı abartıyorsun.